Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş. İyi haftalar. Herkese.
İyi haftalar. Bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Evet. Evet. Nedir konularımız?
Vallahi son zamanlarda iktidarın iki ortağı Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bazı açıklamaları oldu. O açıklamalar çerçevesinde siyasi ve iktisadi meselelerimize bakabiliriz. Bu arada sesimle ilgili bir problem yok değil mi?
Yok, hayır, gayet iyi.
Şimdi epey bir zamandır Türkiye'de rejimin, yani otokratik rejimin bir olağanlaştırılması algısı ile karşı karşıyayız. Bu yani rejimin olağan bir rejim olduğunu, olağan dışı olduğunun eleştirmenin, sözünün edilmemesine herkesin alışmaya çalıştığı, çalıştırıldığı bir ülke pozisyonunda. Yani otoriterlik olağandır, sıradandır, normaldir. Otoriterlik normaldir ve kabul edilmesi gereklidir şeklinde bir ortam içinde bulunuyoruz. Belki buna COVID-19 şartları nedeniyle sözde ilan edilen bir normalleştirme var. Bu iki normalleştirme, otoriterliğin normalleştirmesiyle adeta paralel gidiyor. Ve böyle bir algı yaratılıyor. Yani rejimin anormalliğinin konuşulmadığı ve rejimin normal rejim olduğu. Otokrasi normal bir rejim değil. Normalimiz bizim demokrasi ve parlamenter rejim. Hukuka dayalı bir rejim bizim normalimiz. Yani hiçbir otokrasi ve diktatörlük biçimi Türkiye'nin ve ülkelerin normali olamaz. Şimdi bu duruma şey de işaret ediyor. Bugün sabah gördüm. Başka bir şekilde işaret ediyor. Kemal Gözler'in bir sayfalık bir ders notunun içinde bir yazı geldi.
Evet, Türk Anayasa Hukuku Dersleri kitabının 25. baskı da yapmış kısa süre içinde. 400. sayfasından bir alıntı, evet. Koronavirüsü salgınıyla mücadele için alınan tedbirler hukuka uygun mu diye soruyor.
Evet, diye. Siz onu işlediyseniz mükerrer olmasın.
Yok, evet. Girmedik biz.
Yok, girmedik, hayır girmedik.
Ben de yok, bu sabah geldi zaten. Yani diyor ki Gözler, yani bütün alınan tedbirler sağlık nedeniyle alınması gereken tedbirlerdir. Ama bunlar anayasaya göre olağanüstü hal durumunda, yani ona ilişkin düzenleme yapıldıktan sonra alınabilecek tedbirlerdir. Öyle bir yasaya dayanmaksızın sadece idarenin kendi tasarrufunda bu yasakları koyması, ki bunun içerisinde maske takma zorunluluğundan kişi hürriyeti, yasaklama, tüm yasaklamalar, seyahat, yerleşme, camilerde namaz kılınmasının, ibadetin, sözleşme hürriyetinin, eğitim hakkı, yani bunların hepsinin bir olağanüstü hal yasasına dayandırılması lazım. Ülkeler bunlara dayandırarak bu kısıtlamaları yaptılar. Ama Türkiye'de böyle bir olağanüstü hal ilan edilmeden anayasanın ilgili hükümlerine aykırı bir şekilde bu tasarruflarda bulunuldu. Bu ancak yani anayasaya dayalı çıkarılan kanun ya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılabilecek bir düzenlemeyken, buna başvurulmaksızın alınan kararlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin koronavirüs döneminde, pandemi döneminde idarenin, iktidarın aldığı tasarrufların tamamı külliyen mevcut anayasaya da aykırıdır diyor. Bunun bir yasaya dayanması lazım. Elbette diyor, bunların tedbirlerin alınması gerekir. Ama bu anayasanın hükümleri çerçevesinde iktidara böylesine durumlarda, olağanüstü durumlarda çıkarma yetkisi veren yasalar ve kanun düzenlemeleriyle gerçekleşebilecek düzenlemelerdir. Bu anlamda mevcut anayasaya da aykırı bir duruma işaret etmektedir bütün bu pandemi süresinde yaşananlar. Şimdi
Ben, pardon, burada bir ufacık ilavede bulunabiliriz. Yani şey çok önemli bir nokta. Sizin de sözünü ettiğiniz şeye bir uzantısını söyleyebiliriz. Kemal Gözler'in profesör Anayasa Gen.tr'den internet sitesinden aldığımız bu yazısında diyor ki yani normalleştirmeye de geçti dediniz ya siz de olağanüstü durumun normalleşmesini yaşıyoruz. Otoriter rejimin artık diye bir ifade kullandınız yani yanılmıyorsam. O da evet. Aynı şeyi söylüyor. Yani olağanüstü halin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen olağanüstü hal siyasi iktidar tarafından mükemmel bir şekilde suistimal edilmiştir. Ve bu sürekli olarak uzatılarak Türkiye'de gereksiz bir olağanüstü hal korkusu yaratmıştır. Korku hayalet gibi gerek iktidarın gerekse muhalefetin üzerinde dolaşıyor ve onların anayasanın tanıdığı imkanları görmesini engelliyor diyor. Bu çok önemli yani.
Şimdi hatırlayın 15 Temmuz 2016'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal dönemi yeni anayasanın içine derc edilerek olağanüstü hal yasaları, yeni anayasa ve kanunlar düzenlendi. Yani olağanüstü hali bırakmadık biz. Ama gözlerin işaret ettiği husus, yani bu tür durumlarda yapılması gereken, o derc edilen olağanüstü hal yasası ve düzenlemelerin çıkarıldıktan sonra bu tedbirlerin alınabileceği, kendi çıkarttıkları anayasaya bile aykırı hareket etmiş oluyorlar ve genel olarak da bu içine gömülen 2016 yılından sonra çıkarılan anayasanın içine ve sonraki uygulama 2018'den sonra başladı. Bunun olağanmış gibi bir hal aldığını altını çiziyoruz ve rejimin de şöyle bir anlayış var. Yani bu rejim kabullenilmesi gereken, bu rejim itiraz edilmemesi gereken normal bir rejimdir. Artık çağımız bir otoriter rejimler çağıdır. Dolayısıyla burada bu rejime karşı vaziyet almak aykırı bir durum değildir algısı yaratılmaya çalışıyor. Nitekim yani öyle bir üslup kullanılıyor ki son dönemlerde ve epey bir zamandır iktidar ortaklıkları tarafından. Örneğin son iki gün içerisinde Bahçeli ve Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda başka bir Türkiye'de. Mesela diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Koronavirüsten ve sonrasındaki gelişmelerden Türkiye olumlu ayrışacağını hem ekonomik olarak hem de sağlık olarak olumlu ayrışacaktır ülkemiz, ayrışmıştır diyor hatta. Ve çok güçlü hale geldik diyor ülkemiz diyor. Ama biz bunu mesela bütçe gerçekleşmelerinde görmüyoruz, ekonomik rakamlarda görmüyoruz. Yani diyor ki uluslararası hiçbir rapor bu dediklerini doğrulamıyor. 2023'e muazzam bir şekilde ulaşacağız diyor. Halbuki Türkiye'de örneğin ülkenin demokrasi dışı bir ülke olması uluslararası raporlarda teyit edildi. Otoriter ülkeler kategorisine girdi. Mesela geçen günlerde bir Belçika hükümeti bir rapor yayınladı. O rapor daha da kötü. Yani Erdoğan ve partisi tarafından yaratılan Türk İslamcılığını bir tehdit olarak görüyor Belçika hükümeti. Ve Müslüman kardeşlere yakın buluyor. AKP'nin toplumun siyasi yolda İslamlaştırılmasını amaçladığını ileri sürüyor. Dolayısıyla hem ülkeniz dışarıda böyle bir algı içerisinde sekülerliğini önemli ölçüde yitirmiş bir ülke konumunda hem de ekonomik olarak borç bulma kabiliyetinden yoksun, borcu ve enflasyonu çok yüksek. Bu anlamda hem demokrasi kategorisinin dışında bir ülke hem de ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerin içinde ayrışmış adeta. Şimdi böyle bir ülkede enflasyon son derece yüksek bir vaziyette, negatif faiz 5'lere yükselmiş ve böyle bir ülkeye yatırım gelmiyor. Yatırım gelmediğini şundan görüyoruz. Neredeyse 8 çeyrektir, yani 2 yıldır özel sektör yatırım yapmıyor. İstihdam yaratıcı yatırım göremiyoruz. Çünkü bunlar borç ödemeye çalışıyorlar. Elinde ne bulsa borç ödemeye çalışıyorlar. Çünkü devasa özel sektör borçları var. Bankalarda, özel bankalarda aynı şekilde. Ve dolayısıyla yani faizi düşürdüğünüzde enflasyon arasındaki fark ne yerlinin ne yabancının TL'ye dönmesi, TL enstrümanlarına dönmesini sağlayabiliyor ne de kaynak bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla gidiyorsunuz işte swap gibi bir enstrümanı sanki bir borç bulma enstrümanı gibi öne koyuyorsunuz ve bir takım gerçekle mesela turizm sektörüne baktığımızda Erdoğan ki geçen hafta biliyorsunuz Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Almanya ile olan, Avrupa Birliği ile olan Türkiye'ye turist gönderilmesi sınırlamasını, yasağının kısıtlamasının kaldırılmasına dönük girişimlerde bulundular. Bu girişimler sonucunda bir şey çıkmadı. Hemen sonrasında Erdoğan dedi ki işte bizi engellemeye çalışıyor Avrupa Birliği. Halbuki şöyle bir şey var, şöyle bir gerçeklik var. Yani pandemi sonrasında 2019'da rekor seviyeye ulaşmıştı dünyada turizm sektörü tüm tarihi boyunca. 1,5 trilyonluk falan, 1,5 trilyon dolarlık bir ciro yapmıştı. Ve neredeyse işte 1 milyar 200 milyonluk falan bir seyahat akımı söz konusu olmuştu. Turist akımı söz konusu olmuştu. Ve bu anlamda bir evvelki yıla göre de çok büyük büyüyerek çıkmıştı. Ama Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı 3 kademeli bir senaryo var. Yani dünyada 2020 yılında turizm nasıl etkilenir diye. Yani bu 1,5 trilyonun en kötü senaryoda %78'inin gerçekleşmeyeceğini öngörmüştü zaten. Ilımlı, biraz ılımlı %70. En iyi senaryoda %58 kayıplarla ki bu IMF'nin de yaptığı şeylere uygun yaptığı pek çok uluslararası örgütün yaptığı turizm araştırmalarına da uygun. Bizde de yani turizmdeki turizm sektöründe bulunan yer alan sektör derneklerinin yaptığı çalışmalar da uygun. Dolayısıyla şimdi sizin ekonominizde güvenilmiyor. İkincisi sağlık önlemlerinizin yetersiz olduğunu düşünüyor. Çünkü mesela İngiltere'ye 84 ton sağlık yardımında bulunduk diyorsunuz ama hepsi iade gidiyor. Çünkü uluslararası standartlara uymuyor. Rakamlarınızın, ekonomik rakamlarınızın bir ülke verilerine inanılmayınca pandemi verilerinin de inanılmıyor dolayısıyla. Bu konuda da dış basında geçen yayınları sizler yeterince zaten ortaya koydunuz. Dolayısıyla yapılan açıklamalarla yani mesela turizm sektöründe geçen hafta benim duyduğum bir şey var ki yani tek tük de olsa mesela büyük zincirlerin 10 otelinden bir tanesi çalışıyor. O da yarım kapasiteyle çalışıyor, çeyrek kapasiteyle çalışıyor. Buraya gelen turistler de yeni pazar arayışları. Mesela Kazakistan'dan bir 180 kişilik uçak 170 kişiyle geliyor. 170 kişinin 14'ü pandemi çıkıyor. Şirket zarar ediyor çünkü pandemi süresinde 14 gün karantinada olmuyor. Birbirine devam edemiyor, aksıyor uçaklar vesaire. Yani büyük bir sorun zaten var. Kimsenin uğraşmasına gerek yok ki. Pandemi zaten dünyada turizm sektörünü bu ölçüde etkilemiş bir durumda.
Evet, ben de şeyi ekleyeyim izninizle gene. Bu Hakan Aksa T24'te özellikle Rusya üzerinden Türkiye'ye en çok gelen sektör, yani turizm sektöründe Rus turistlerdi. Fakat onlar da uzattılar ve Hakan Aksa'nın söylediğine göre bu sene Rusya'dan pek turist gelmeyeceği yolundaydı. Ortaya çıktı. Bu tabii çok büyük bir kayıp oluyor. İkinci olarak da Almanya'dan işte biraz önce de sizin sözünü ettiğiniz şeyle Heiko Maas'la Almanya'nın Dışişleri Bakanı'yla Türkiye Dışişleri Bakanı ortak basın toplantısı yaptılar ama Almanya'dan da çıkmadı. Avrupa Birliği'nden de serbest bırakılmadı yani. Rusya'nın da 1 Ağustos'a kadar şey yapmayacağı, turist göndermeyeceği haberleri vardı. Dolayısıyla bir tek İngiltere serbest bıraktı yanılmıyorsam, değil mi?
Yani ilk 5'te bir İngiltere serbest bıraktı. Yani sonuçta bütün bu tablo, yani dünyadaki turizm tablosu ve Türkiye'nin, elbette Türkiye oradan 34,5 milyar dolar geçen sene bir döviz elde etmişti. çok önemli bu döviz sıkıntısındaki yaşadığı borçlanma sıkıntısında 2018'den beri Türkiye işte kamu Merkez Bankası ve kamu bankaları kaynaklı bir büyüme kredi pompalama politikası benimsemiş durumda. Burada kuru baskı altına alıyorsunuz falan. İşte pek çok kez bunları anlatmaya çalıştık. Bunun dışında dış kaynak gelişi minimal, yok derecede de. Fiziki yatırım yok. Ülke içi özel sektör çok yüksek döviz borçlusu olması nedeniyle elde ettiğini döviz borcunu mümkün mertebe kapatmaya çalışıyor. O yüzden dövizde baskı artıyor. TL üzerinde negatif bir faiz olması nedeniyle tasarruf sahibi döviz türü enstrümanlara gidiyor. Dolayısıyla orada bir dövize bir baskı oluyor. Yani son Fitch'in açıklamalarına göre Merkez Bankası rezervlerinin sınıra dayandığı, brüt rezervlerin sınırda olduğu ve 35 milyar dolar seviyesinde sanıyorum kaldığını söyledi. Ve bunlar çok tehlike şeyler. Brüt rezervlerin normal şartlarda bir ülkenin bir yıllık geri ödeme kapasitesinde olması lazım. O bu bir yıllık geri ödeme kapasitesinin çok çok altında bir brüt döviz rezervine Türkiye sahip. Dolayısıyla yapılan açıklamalarda, genel başkanların yaptıkları açıklamalarda gerçekle örtüşmeyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Hem bununla yaşamak, yani gerçeğin rakamlar gerçekleri anlatanları doğrulamıyor çünkü. Gerçek durumuna teyit etmiyor. Türkiye olumlu ayrışmıyor. Yani bütün sektörlerde ve genel ekonomik durumda. Ayrıca Türkiye şahlanmıyor. Yani bakıyorsunuz Suriye'de 3 cephe, Irak'ta askeri faaliyet, Suriye'de askeri faaliyet, Libya'da askeri faaliyet. Şimdi bu kadar kaynak girişi olmayan bir ülkenin bu kadar ağır yükleri kaldırması da mümkün değil. Ve buradaki dertlerini de dünyaya anlatmada ittifak kurduğu, sözde ittifak kurduğu, günden güne değişen ittifak kurduğu ülkelerde değişebiliyor. Aktörler değişebiliyor. Burada anlatmada zorlandığı bir ülke şahlanması pek mümkün değil. Sabah yine bir haber, doğru mu bilmiyorum ama Rus TAS Ajansı'nın bir haberi var. Libya'da sanıyorum bir şey bombalanmış. Türk askeri şeyi geldi mi o haber size?
Evet, geldi o haber. Daha henüz söyleme fırsatı bulamamıştık ama ciddi bir şey var. Savaş.
Gerçekten.
Ve açıklama da yapılmış zaten.
Bizim taraftan mı?
Bizim taraftan da açıklama, ölen yaralanan olmadı ama tahribat var diye.
Yani biz orada Rus uçaklı, Ruslar bizim helikopterimizi ve şeyimizi, üstümüzü bombalamışlar. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, hava saldırısı.
Evet. Evet, hava saldırısı olmuş, evet.
Yani S-400'ü montajlamak üzere dost olduğumuz Rusya, Libya'da bizim üstümüzü bombalıyor. Öyle mi?
Evet, öyle yani. Öyle şey, Hafter taraftarları deniyor. Hafter güçleri deniyor ama onun içinde Ruslar var mı yok mu bilemiyorum tabii.
Anladım. Ama yani Rus TAS Ajansı daha farklı söylüyor anladığım kadarıyla.
Öyle mi? Evet. Evet. Nasıl söylemiş onu? Ben onu görmedim.
Bugün Libya'da Vatia üstünde hava saldırısı sonuçta. Vatia, evet. Türkiye'nin Hawk ve Coral sistemlerinin ihmal edildiğini duyurdu diyor.
Evet, çok başka bir şeyler. Ajanstan da gördüm. Evet, bunun aynı şey. Bunu kabul etmiş zaten, tahribat olduğunu da Türk tarafından da kabul edildiğine dair de haber vardı, evet.
Demem şu ki böylesine askeri Doğu Akdeniz'de, işte Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mavi Vatan vesaire, böyle ağır yükler bunlar bir ülke için. Ekonomisi için. Bu ağır yükleri kaldırabilecek bir kapasitede durum söz konusu değil. Ve dolayısıyla yani bakın, Türkiye'de pandemi nedeniyle vergi meselesi de aksadı. Vergi de alamıyor. Yani tamam, ertelemeler oldu. İşte bazı tahakkuk eden vergilerle tahsilat oranlarına bakıyorsunuz. Örneğin katma değer vergisi. Yani inanılmaz insanlar tahsil ettikleri firmalar KDV'yi ödemiyorlar devlete. Geçici olarak alırız yani alışverişte bir KDV şey olur. Dolayısıyla bunu tahsilat ve tahakkuk oranları uçurum. Bakın KDV üzerinden %33 tahakkukun tahsilata dönüşmüş olması. Bunlar bütçe açısından, ülkenin bütçesi açısından vahimin vahimi meseleleri işaret ediyor.
Evet, ha, bu arada Ali Bey buldum ben daha beri bu dün itibariyle gelen Reuters haber ajansı kaynaklı ve Libya'da Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetinin kullandığı ve Türk askerlerinin de bulunduğu Vatiya hava üssünün bombalandığını açıklamışlar. Saldırı kimliği belirsiz uçaklar tarafından gerçekleştirildi ve söz konusu hava üssündeki Hawk hava savunma sistemlerinin imha edildiği iddia edilmiş. Türkiye personelinden can kaybı yaşanmadığı bilgisi aktarılmış. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisi de adı verilmiyor. İhlas Haber Ajansı'nın kaynaklı bir haber bu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bu üsse yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirtmiş. Ve saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrar ve dış güçler diyor. Hafter'in ve dış güçlerin Rusya'yı kastediyor herhalde. İstikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir diyor. Böyle bir önemli açıklama. Bir de dış işlerinden bir açıklama daha var. Irak'la ilgili. Çünkü Irak Türkiye operasyonlara son vermezse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gideceğiz diye bir açıklama yapmıştı operasyonlara. Son vermezse Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve orada da Sputnik'e yaptığı bir açıklamada acil toplantıya çağırabilir. Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara da başvurabiliriz diyor. Dışişleri de Türkiye dışişleri de meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıyız demiş. Yani sizin sözünü ettiğiniz unsurlara ben de bir ekleme yaptım.
Evet, yani bunlar bir normal duruma işaret etmiyor bu haberlerin hiçbiri. Yani kamu borcu artarken bütün bu rakamlar özel sektörde, reel sektörün borçları zaten zirve yapmışken ve siz yeni kaynak bulma imkanınız yokken böylesine ağır yüklerin karşısında daha ne kadar gidebilirsiniz ve bu bütün bu süreci yani mesela açılışlar yapıyor. 52 HES'i tespit edemedim. Siz tespit ettiniz mi? Hangi derelerde, nehirlerde 52 tane HES yapılmış? Dün öyle bir açılış gerçekleşmiş. Türkiye'nin kapasitesi için rakamlar da veriyor Cumhurbaşkanı. Bu bağlamda baktığınızda temiz enerjide hiç lignitten söz edilmiyor o açıklamalarda. Kötü lignitin yarattığı tahribattan hiç söz edilmiyor. Ama Türkiye temiz enerjide neredeyse dünya liginde olduğunu söyleyen rakamlarla karşı karşıya. Diğer bir husus Bahçeli açıklamaları. Yani bir yapılan açıklamaların karşılığını göremiyoruz doğru olup olmadığı konusunda ekonomik rakamlar bize bunu söylemiyor, teyit etmiyor. Ama bir taraftan da eleştiri karşısında hakaret ve tehdit karşı karşıya kalınıyor. Mesela baroların hareketi Gezi ve benzeri ya da hemen şeye bağlanıyor. Terör unsurlarıyla işbirliğine bağlanıyor ve bir zincir kuruluyor. HDP, CHP, İYİ Parti. Bu zincirle açıklanmaya çalışıyor. Sonra gidiyorsun YPG'ye kadar uzanıyor. Sürekli eleştirel durumla karşı karşıya kalındığında bir eleştiri ise bu bir adeta hakarete dönen bir yaklaşımla. Şimdi bu ikisi yani gerçek durumla örtüşmeyen açıklamalar, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar ile yani hıyanet lobilerinin taşeronu olmuş bir CHP genel başkanı itiraf etmeli diyor. Şimdi bu dille şey örtüşmüyor tabii. Bir yandan da %40'ların 35'lerin altına düştüğü görülen yapılan kamuoyu araştırmalarında bir iktidar performansıyla da karşı karşıyayız. Tüm bunlar önümüzdeki dönemde gerçekten şeyin otokrasiyle otokrasinin olağan algılanması üzerine bir kamuoyunun bu olağan algılama sürecinden çıkartılması gerekecek bir döneme girmesi gerekiyor ki yani özgürlüklerin, özgürlük kısıtlamalarının, hürriyetsizliğin olağanlaştırılmasını ve rejimin laiksizleştirilmesini olağan karşılamak, karşılamamak ve demokrasiyi olağan karşılamak üzere bir hattın olduğunu söyleyebiliriz. Bunu COVID-19 münasebetiyle normalleştirmeyle de yan yana getirebiliriz. Ve Kemal Gözler'in de işaret ettiği özellikle yasalara dayanmaksızın, anayasanın hükümlerine kendi getirdikleri anayasanın hükümlerine dayanmaksızın idarenin tasarrufta bulunması durumuyla da bir arada ele almak gerekiyor. Tabii ki bertaraf edilmesi gereken bir durumla karşı karşıya Türkiye. Hem ekonomik, hem siyasal, hem dış politik anlamında böyle bir sürecin devam etmesi çok zor ve önümüzdeki sonbahar aylarında yani tüm raporların işaret ettiği, ekonomik raporların işaret ettiği sınırların sınırlarını zorlamış bir kaynaksızlıkla devam etmemiz gerçekten mümkün gözükmüyor.
Evet, bitirirken ben de şeyle bitireyim o zaman Kemal Gözler'in son cümlesiyle. Yani vaka şu ki AKP iktidarı yanlış uygulamalarıyla Türkiye'de gereksiz bir olağanüstü hal korkusu yaratmıştır. Bu korku bir hayalet gibi gerek iktidarın gerekse muhalefetin üzerinde dolaşıyor ve onların anayasanın tanıdığı imkanları görmesini engelliyor. Şu an sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yermiş misali bir durum içindeyiz. Son olarak bu vesileyle hatırlatalım ki hukukta hakkı kötüye kullanan uzun vadede hakkını kaybeder. Bunu herkesin bilmesinde yarar vardır diye bitiriyor.
Zaten yıllardır söylüyoruz. Muhalefet ve muhalefet cephesinin Türkiye toplumuna korkma Türkiye demesi gerekir. Bu korkuyu aşmak için ama önümüzdeki gün bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu var. Onu da herhalde sanal ortamda izleyeceğiz ve onun öncesinde bazı yayın hazırlıklarımız da var. CHP kurultayına nasıl bakmalıyız diye. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Gözler'in bizlerin söyledikleri çerçeve içerisinde genişleyen toplumsal muhalefete cesaret veren politika setleriyle karşımıza çıkar diyelim ve burada kapatalım.
Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.